Ayrım 4. Sayfa 50. Atatürk 3 kırık kaburga kemiğiyle savaşı yönetti. Mim Kemal Öke. Profesör Mim Kemal Öke, gençlik yıllarımızda Türkiye'nin en önemli doktorlarından biriydi. Çok aranan bir uzmandı. Kendisinden randevu almak hiç de kolay değildi. Mim Kemal Öke, 1884 doğumluydu. Askeri tıbbiyeyi bitirdikten sonra Gülhane Hastanesi'nde asistan olarak çalışmaya başlamış, sonra başta Trablus Savaşı olmak üzere bütün savaşlara, yani Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına doktor olarak katılmıştı. Atatürk'le Trablus Savaşı'nda dost olmuş, sonra da onun özel hekimleri arasında yer almıştı. Nişantaşı'nda, şimdi kendi adını taşıyan Eytam Caddesi'nde görkemli bir evde oturuyordu. Atatürk'ün 12. ölüm yıl dönümü dolayısıyla kendisinden randevu istedim, kabul etti. Çalışma odasının bütün duvarları kitaplarla kaplıydı. Rafların arasına da yer yer kendisine verilen imzalı anı fotoğrafları yerleştirilmişti. Atatürk'ün bütün rahatsızlıklarında başucunda bulunan ve 10 Kasım 1938 sabahı saat 9:05 geçe büyük kurtarıcının açık kalan gözlerini eliyle kapatan sayın profesöre Atatürk'e dair anılarını soruyorum. Mim Kemal titrek ve heyecanlı bir sesle şöyle anlatıyor. Bilmem ki neresinden başlayayım. Atatürk'e dair anılarım o kadar çok ve anlatılması o kadar güç şeyler ki şimdi o günleri düşündükçe yeniden heyecanlanıyorum. Atatürk'le ilk olarak bundan 40 yıl kadar önce Trablus cephesinde karşılaştık. Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey ile aynı karargâhtaydık. Memleketten uzakta bulunmamız herkesi birbirine yaklaştırıyordu. Mustafa Kemal'in o sıralarda dişlerinden rahatsız olması da aramızdaki ilişkiyi artırdı. Ateşkes anlaşması olunca Mustafa Kemal Bey eslerine, katırına binerek bize veda etti ve karargâhtan ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mütareke günlerini yaşıyorduk. Ankara'dan yapılan çağrı üzerine Anadolu'ya kaçtım. Önce Cebeci Hastanesi'nde görev yaptım. Sonra da Isparta'da kurulan Akıl Hastanesi'ne başhekimliğine atandım. Sakarya Savaşı devam ediyordu. Bir gün Atatürk ata binerken yanındakilerden biri onun sigarasını yakmak için kibrit çakmış. Hayvan ürkünce Atatürk yere düşmüş. İşte bu kaza sonucu Mustafa Kemal'in 3 kaburga kemiği kırıldı. Kendisini köşke getirdiler. Ben de derhal Çankaya'ya geldim. Atatürk'ün tedavisiyle bizzat meşgul oldum. Güçlükle nefes alıyordu. Buna rağmen cepheye gitmekte ısrar etti. Mani olmaya çalıştık. Katiyen dinlemedi. Bir taraftan inliyor, bir taraftan da cepheyi idare ediyordu. Bu esnada müthiş bir yağmur başlamıştı. Atatürk, Allah bu defa da Konstantin'e yardım etti diyordu. Halbuki sonuç hiç de Konstantin'i güldürmedi. Mustafa Kemal, 3 kırık kaburga kemiğiyle tarihin yönünü değiştirdi. Atatürk'le ilişkilerimiz İstiklal Savaşı'nın kazanılmasından sonra da devam etti. Sık sık köşke gidip geliyordum. Hatta günlerce, haftalarca köşkte kaldığım oluyordu. Ölümüne neden olan üzücü hastalığına kadar hiçbir ağır rahatsızlık geçirmemişti. Sabahlara kadar bütün geceyi uykusuz geçiren Atatürk sıhhatine pek düşkün değildi. Ama arkadaşlarının sıhhati üzerine titrerdi. Özellikle yakın arkadaşı Nuri Cönker hastalandığı zaman ne kadar üzüldüğünü çok iyi hatırlıyorum. Bir günde Kazım Özalp'ın hastalanması üzerine müthiş bir paniğe kapılmıştı. Mim Kemal Öke kısa bir süre düşünceye daldıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Onun saray içindeki basit yaşayışı, hele sofadan misafirleri dağıldıktan sonraki yalnızlığı çok üzüm vericiydi. Köşkte yapayalnız kaldığı olurdu. Hatta bir gece kendisine bakan siyahi Nedim Efendi de uyumuş ve Atatürk yemek odasında tek başına kalmıştı. Bu esnada ben de köşkteydim. Atatürk beni çağırdı ve içini çekerek Kemal Bey dedi. Bak ben ne kadar bedbahtım. Beni odama götürecek bir adamım bile yok. Kudret ve kuvvetiyle milleti kurtaran ve memleketi bugünkü düzeyini yükselten Atatürk'ün ağzından bu ısrabı duymak ne kadar hazindi. Atatürk bilime çok büyük değer verirdi. Bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda bir baloya davet edilmiştik. Salonda büyük bir koltuk vardı. Profesör Neşet Ömer Bey ile birlikte bu koltuğun önünde duruyorduk. O esnada Atatürk yanımıza geldi ve bize şöyle dedi. Bu koltuk padişahların oturacağı yer değil, bilim adamlarının yeridir. Atatürk siyasi dostluklara büyük önem verir ve dost memleketlerin siyasal rejimlerini tehlikeye koyabilecek davranış ve görünüşlerden çok kaçınırdı. Eski Afgan Kralı Ankara'yı ziyarete gelmeden önce Atatürk günlerce Afgan tarihi ve coğrafyasını incelemişti. Size bir olay daha anlatayım. Meşhur Miloviç topluluğu birkaç temsil vermek üzere Viyana'dan Ankara'ya gelmişti. İlk akşam Atatürk'le birlikte ben de tiyatroya gittim. Daha birinci perdenin ortalarında iken Atatürk birdenbire kalktı, yanındakiler de kendisini izlediler. Ben şaşırmış, olduğum yerde kalmıştım. Birkaç dakika sonra Atatürk'ün yaveri yanıma gelerek Gazi Hazretleri sizi istiyor dedi. Büyük bir hataya düştüğümü anlamıştım. Atatürk'ün yanına gittim. Gazi, piyesi nasıl buldunuz Kemal Bey diye sordu. Ben sustum ve önüme baktım. Atatürk, efendim bu dost bir memleket inkılabı aleyhine yazılmış bir piyestir. Bizim orada bulunmamız dostlarımıza karşı saygısızlık olur. Onun için burayı hemen terk etmemiz gerekir dedi. Atatürk'ün iç ve dış siyasette sarsılmaz bir iman ve içtenlikle savunduğu ilke, yurt içinde batılılaşma, laikleşme ve millileşme gibi devrimlerin yürütülmesiydi. İşte Atatürk'ün büyüklüğüne dair size verebileceğim birkaç örnek. Akşam, Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 10 Kasım 1950, Profesör Mim Kemal Öke'yi bu söyleşiden 5 yıl sonra 30 Ocak 1955'te yitirdik. Atatürk, sen bu memlekete faydalı olamayacaksın sırrı, diye haykırdı Sırrı Bellioğlu. 1951 yılında akşamda Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor dizisini hazırlarken konuştuğum en ilginç insanlardan biri Sırrı Bellioğlu olmuştur. Kendisini tanıdığım zaman 74 yaşındaydı. Lefkoşa'da doğmuş, mülkiye mektebini bitirdikten sonra Amasya mutasarrıflığına atanmış, daha sonra da Osmanlı Meclisi Mebusanlığı'na İzmit'ten üye seçilmişti. Atatürk'ün 1920'de bütün Osmanlı milletvekillerinin Anadolu'ya çağırması üzerine o da İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya ulaşmıştı. Sırrı Bey, Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemine İzmit milletvekili olarak katıldı ve birkaç ay İktisat Bakanlığı yaptı. Ama ikinci dönem milletvekili seçilmedi ve bir süre meclis dışında kaldı. Daha sonraları yeniden Kocaeli'nden milletvekili seçilen Sırrı Bellioğlu'nun mecliste bulunduğu süre 7 yıla ulaşıyordu. Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra Sırrı Bey meclisin dışında muhalefet eylemlerini yürüttü. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye, bakanlara ve ordunun başında bulunan generallere imzasız mektuplar gönderirken 17 Nisan 1940'ta tutuklandı ve 10 yıl hapse mahkum oldu. Artık kendisi için çileli bir cezaevi yaşamı başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın en bunalımlı günlerini cezaevinde geçirdi. Arkadaşları da kendisini yalnız bırakmışlardı. Bir zamanların ünlü politikacısına bu cezaevi dönemi çok ağır geldi. Ama yine de dimdik ayakta duruyor ve eylemlerinden hiç ödün vermiyordu. O CHP'ye ve İsmet Paşa'ya muhalif, bağımsız bir siyaset adamı olarak tanınmıştı. Belki de yaşamının son yıllarını cezaevinde tamamlayacaktı. O yıllarda Demokrat Parti ve Millet Partisi kurulmuş ve siyasal hava gerginleşmişti. Bellioğlu güncel tartışmaların dışında kalmaktan büyük acı duyuyordu ama umutlarını yitirmedi. Hep bir af yasasının çıkmasını bekledi. Bu bekleyiş içerisinde süresini doldurdu. 9 yıl 4 ay yattıktan sonra 31 Temmuz 1949'da cezaevinin kapıları açıldı. Yakınları onu kapıda karşıladılar. O büyük bir heyecanla yere uzanarak taşı toprağı öptü. Gazeteler ertesi gün onun kaldırım taşlarını öperken resimlerini yayınladılar. O sanki koca bir çınardı. O yıl akşamda muhabir olarak çalışıyordum. Bu görüntüler beni çok heyecanlandırmıştı. Aradan bir yıldan çok zaman geçti. Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor dizisini hazırlarken onu unutmam söz konusu olamazdı. Bellioğlu'nun Arnavutköy'de oturduğunu öğrendim. Kendisinden telefonla randevu aldıktan sonra foto muhabiri arkadaşım Müeddip Erkmen'le evine yollandık. Arnavutköy'ün ara sokaklarının birinde eski bir apartman dairesindeyiz. Karşımızda dinç ve iri yarı Sırrı Bellioğlu var. Kendisine maksadımı anlatıyorum. Gazeteniz benim söylediklerimi yazabilecek mi diyerek hayretle yüzüme bakıyor. Evet diyorum. Biz Cumhuriyet'in ilanında görev başında bulunan kişilerin görüşlerini objektif olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Sizin düşüncelerinizi benimsemememiz ve sizi savunmamız gerekmez. Biz sadece yıllar boyu çile çekmiş bir politikacının bugün ne düşündüğünü merak ediyoruz. Bellioğlu bir süre düşündükten sonra hatıralarımı toplayamıyorum, diyor. Kafam darmadağınık. Bunlar hapishanenin ve yaşlılığın etkileri. Mamafi, o döneme dair aklıma gelen olayları anlatayım. Bellioğlu bir süre daha düşünüyor, sonra kah sakin, kah heyecanlı bir sesle şunu anlatıyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulmuş olan Felah-ı Vatan grubuna devam ettiğim sırada o günlerde duyulan bir zaruretle Misak-ı Milli'yi tasarlamıştık. Çizilen sınırlar dışında hiçbir hırs beslemediğimizi, komşularımızdan da bir karış toprak istemediğimizi anlatmaya çalışmıştık. Osmanlı Bankası Müdürü Halit Bey, Yusuf Kemal Tengirşek, ben ve diğer üç arkadaştan oluşan bu heyet Misak-ı Milli'yi hazırlamıştık. Anadolu'daki çalışmalar daha sonra yer aslar. Mustafa Kemal, dağılmış olan Osmanlı Meclisi üyelerini Ankara'ya çağırdığı zaman biz 40 kadar mebus bu davete uyarak Ankara'ya kaçtık. İlk kafilede Yunus Nadi, İbrahim Süreyya Yiğit ve ben vardım. Atış Mektebi Müdürü Paşa Bahçeli Şükrü bizlere vasıta sağlamıştı. Mustafa Kemal'in davetinde millet ve memleket için hayırlı maksatlar görenler Ankara'nın yolunu tuttular. Bazıları ise yabancı memleketlere kaçmayı tercih ettiler. Daha sonraları kadınların bile Anadolu hükümetine yardıma başlamaları üzerine bu gibiler memlekete döndüler ve önemli mevkilere geçtiler. Cabir Kalesi. Bekir Sami heyetiyle ben de Londra'ya gitmiş ve memleketin güney sınırları çizilirken Fırat'ın hudut tanınmasını istemiştim. Yalnız benim önerim üzerine ve heyetimizin de ısrarıyla Cabir Kalesi'nde Türk bayrağı çekilmesine ve bu kalenin bir kıta askerle korunmasına izin verildi. Arapların Türk mezarı dedikleri Cabir Kalesi'nde bugün Türk bayrağının dalgalanmasıyla iftihar ediyorum. Refik Halit Karay sürgünde bulunduğu sıralarda bu bayrağın altında ağlamış ve bu olay Atatürk'e anlatıldığı zaman o da 150'liklerin affına teşebbüs etmiştir. Atatürk'le ufak bir tartışma. Birinci mecliste ben ikinci grupta bulunuyordum. İnönü Lozan dönüşü mecliste müzakerelere dair bilgi veriyordu. Kendisini pek çok noktalarda eleştirdim. Bana cevap verilmedi. Ertesi gün Atatürk'ün beni çağırttığını haber verdiler. Kalkıp gittim. Sırrı, sen dün bazı tenkitlerde bulundun fakat biliyorsun durum nazik. Tenkitlerini geri al ve şunu imzala diye bana bir tutanak uzattı. Paşam dedim. Dün benim tenkitlerime cevap verilmedi. Eğer şimdi bu tutanağı imzalayacak olursam sahtekar mevkine düşmüş olmaz mıyım? Gazi sert bir ifadeyle yüzüme baktı ve sen bu memlekete müfit, faydalı olamayacaksın Sırrı dedi. Birinci meclisteki muhalefetimden sonra ikinci dönem mebus seçilemedim. Dördüncü dönemde Atatürk 29 mebusu milletin oyuna bırakmıştı. Kocaeli'nden halk bağımsız olarak beni seçti. Bu şekilde meclise giren 29 mebustan 22'si derhal Halk Partisi'ne yazıldı. Ben ise bağımsız kalmayı tercih ettim. Basın kanunu. O dönemde hazırlanan basın kanununun komisyon çalışmalarında ben de bulundum. Komisyonda maalesef tasarıyı savunan gazeteciler de vardı. Basın özgürlüğünün savunulması için gösterdiğim gayretlerin sonuç vermediği anlaşılınca bu kanun Cumhuriyet'in alnında kara leke olacaktır dedim ve komisyondan çekildim. Birinci meclisteki gayeleriniz ne ölçüde gerçekleşti? Ben Cumhuriyet'in tam olarak uygulanmasını istiyordum. Cumhuriyet biçimde kalmıştı. Zaten mahkumiyetine sebep olan mektuplarda da aynı şeyi söylüyordum. Ben kayıtsız şartsız bir basın özgürlüğünden yanayım. Özgürlükleri sınırlayan engeller derhal kaldırılmalıdır. Tasavvur ettiğim özgürlüğü göremedim. İnşallah bundan sonra böyle olmaz. Geçenlerde iade-i muhakeme isteğinde bulundunuz. Af kanunundan yararlandığınıza göre buna neden gerek görüyorsunuz? Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bizi hak sahibi tanıyor, eski haklarımız tanınmıyor. Halbuki el konmuş mallarım ve haklarım var. Bunları geri alamıyorum. Meclis davada adli hata bulunduğunu kabul ettiği için iade-i muhakeme istedim. Herhalde haklarımı geri alacağım. Belli olduğuna başarılar diledim. Ben ayrılırken o hala bütün bu laflarımı yazabilecek misiniz diye soruyordu. Akşam Cumhuriyeti kuranları anlatıyor. 9 Kasım 1951. Sırrı Bellioğlu'nu 28 Eylül 1958'de yitirdik. İrtica karşısında bütün partiler birleşmelidir. Muhittin Baha Pars 1885'te Bursa'da doğdu. Hukuk ve edebiyat eğitimi gördükten sonra bir yandan avukatlık yaptı, bir yandan da öğretmenlik. Ateşli bir hadipti. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş hazırlıkları yapılırken Bursa'dan milletvekili seçilerek Ankara'ya geldi. Coşkulu bir devrimci olarak tanındı. Ankara'da kurulan resmi komünist fırkasında yer aldı. Ertesi yıl Konya İstiklal Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bir dönem ordudan, sonra yine Bursa'dan 3 dönem milletvekili seçilen Baha Pars 18 yıl milletvekilliği yaptı. Her zaman koyu bir CHP'li olarak tanındı. Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor dizisi için kendisini telefonla aradığım zaman bana hemen randevu verdi. Ertesi gün evinde buluştuk. 67 yaşında dinç bir görünüşü vardı. Devrim heyecanını hiç yitirmemişti. Kendisine ilk sorum Cumhuriyet'in ilk günlerindeki anılarıydı. Şöyle anlattı. Cumhuriyet'in ilanı milli mücadelenin ve 1. Millet Meclisi'ndeki çalışmaların zorunlu bir sonucudur. 1. devrede Bursa'dan milletvekili seçilerek 6 Nisan 1920'de Ankara'ya geldim. Yeni gelen arkadaşları Atatürk'e götürüyor ve 10-15 kişilik toplantılar düzenliyordum. O sıralarda Celalettin Arif Bey İstanbul Mebusan Meclisi Reisi olarak Ankara'ya gelmiş ve 1. Büyük Millet Meclisi'ne katılmıştı. Kendisi meclis reisliği ile icra reisliğinin tek elde bulunması fikrine itiraz etmekle işe başladı. Maksadı Atatürk'ün bütün yetkileri elinde toplamasına engel olarak meclis reisi seçilmekti. Atatürk sadece icra heyeti reisi olacak ve kendisi meclis reisi olarak Atatürk'ten daha yüksek bir görev işgal edecekti. Bunu başaramadı. Bunun üzerine İstanbul meclis reisliğini öne sürerek kendisine daha fazla aylık verilmesini istedi. Böylece 1. meclisin hemen ilk ayından itibaren en şiddetli tartışmalar başlamış oluyordu. Fakat içerideki bunca tartışmalara rağmen düşmanı atmak hususunda tam bir birlik halinde bulunuyorduk. Meclise Cumhuriyet'e doğru bir gidiş olduğunu sezmemek mümkün değildi. Sizce 28 yıl içinde yapılan işlerin en önemlileri hangileridir? Benim en çok gücüme giden şey 28 seneden beri bu memlekette hiçbir şey yapılmamış olduğunun iddia edilmesidir. Şunu mutlaka teslim etmek lazımdır ki Cumhuriyet döneminde devrimler, uygarlık hamleleri, milli eğitim ve iktisadi kalkınma işleri asla küçümsenemeyecek işlerdir. Bütün bunları reddederek geçmişte bir şey yapılmadığını iddia etmek düpedüz nankörlük olur. Cumhuriyet döneminde hiçbir kusur yapılmadığını iddia edeceklerden değilim. 28 yıl içinde hiç hata yapılmadığını iddia etmek yanlıştır. Devrimleri tehlikede görüyor musunuz? Atatürk'ü kaybetmemizden sonra devrimleri hazmedemeyenlerin bilinçleri altındaki tepki, özellikle 1946'dan sonraki demokrasi cereyanlarının yarattığı elverişli havada maalesef fırsat buldu. Bu suretle birçok gericilik olayına tanık olduk. Fakat derhal şunu kaydedeyim ki bu yersiz yobazlık eserlerini biz 1. Büyük Millet Meclisi'nde de görmüştük. Tarihi bir gerçek olduğu için size şu örneği vereyim. Men-i Müskirat, içkilerin yasaklanması kanununun tartışması sırasında iki arkadaşımız meclisin oturum salonunun penceresinden "Ümmeti Muhammed, din elden gidiyor" diye bağırmıştı. Fakat bu anlayış devrimlerin oluşmasına engel olmadı ve bundan sonra da olamaz. Bu gibi hayati esaslarda partilerin birleşmeleri gerekir. Partilerin müştereken mücadele edecekleri şey milletleri yıkan irtica hastalığıdır. Fakat o endişesiyle irtica konusunda taviz verilmemesi lazım geldiğini de unutmamak gerekir. Akşam Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 2 Kasım 1951 Muhittin Baha Pars 30 Ağustos 1954'te aramızdan ayrıldı. Kurtuluş Savaşı'nda 4 yıl Atina'da esaret hayatı yaşadım. Cafer Tayyar Eğilmez. Çocukluğumda Cafer Tayyar Eğilmez Paşa'nın adını çok duyardım. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Trakya'da direnişi başlatan, sonra başarısızlığa uğrayan bir kumandan olarak adı geçerdi. 1919 yılının sonlarında Trakya'da Yunanlılara ve Fransızlara karşı gerilla savaşı düzenlemeyi önermiş fakat bunu gerçekleştirememişti. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Cafer Tayyar Bey ile ilişki kurmuş ve kendisinden Trakya'da Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Dernekleri ile temas ederek Sivas Kongresi'ne temsilci göndermesini istemişti. Kara Vasıf Bey 1920 Şubat'ında İstanbul'dan Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektupta Trakya'da direnişi örgütleme işine girişen Cafer Tayyar Bey hakkında şöyle diyordu. 1. kolordu kurulurken Cafer Tayyar Bey hepimizi aldatmış. En küçük bir örgüt bile kuramamış. Bir tek silahla ve tüfekle olsun silahlanma işine girişememiş. Cafer'i yalnız kendisini düşünmekle suçlarım. Bulgaristan olaylarında da büsbütün habersiz tam bir aymazlık içindeydi. Son günlerinde Cafer'in tümenlere yazdığı bir emir tesadüfen elimize geçti. Subaylar aracılığıyla halka yardım edip etmeme konusunda ne düşündüklerini soruyordu. Artık düşününüz, Tanrı milli işlerde aldatanları yok etsin. Ama yazık aldanmış olanlara. Bulgar askerleri Batı Trakya'yı boşaltarak gittikleri halde Trakya bir şey yapamadı. Cafer bu durumda bir acı duydu mu bilmem. Bunun için artık Topçu İhsan ile veteriner Rasim'i örgüt kurmak için Trakya'ya göndereceğiz. Silah da sağlayacağız. Kör olası Cafer yalnız bunları serbest bıraksın, gölge etmesin, başka ihsan istemeyiz. Ali Kemal de 20 Nisan 1920'de Peyam-ı Sabah'ta şöyle yazıyordu. Zorba yamağı Cafer Tayyar Şaklabanı'nın elini kolunu bağlayıp İstanbul hükümetine teslim etmek gerekir. 1920 Mayıs'ında Cafer Tayyar'ın kolordu kumandanlığından alındığı bildiriliyordu. O da kendini milli kumandan ilan ederek direnişi sürdürmeye karar verdi. O arada Yunanlılar Trakya'da ilerleyerek Kırklareli, Malkara ve Lalapaşa'yı ellerine geçirdiler. Cafer Tayyar Bey de 26 Temmuz 1920'de yaralandı. Yunanlılardan korkan bir köy de Cafer Tayyar'ı düşmana teslim etti ve milli kumandan esir edilerek Atina'ya gönderildi. Cafer Tayyar Bey için artık 4 yıl süren bir esaret yaşamı başlamıştı. Kendi kendime kızıyorum. Daha sağlam ve daha dikkatli davranmalıydım, diyordu. 1921 Nisan'ında kendisini Atina'dan Türkiye'ye kaçırması için 15 bin drahmi karşılığı bir havacıyla anlaştı ama yakalandı. Böylece Cafer Tayyar Bey'in kaçış planı suya düştü. Atina'daki esaret hayatı bütün bağımsızlık süresince devam etti. Yunanlıların Anadolu'da uğradıkları yenilgiyi çok uzaklardan izledi. Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal'in zaferiyle sona erdikten sonra Cafer Tayyar 4 Temmuz 1923'te Ankara hükümetinin girişimiyle özgürlüğe kavuştu ve yurda döndü. Bir süre sonra Edirne'den milletvekili seçilerek Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Artık onun yaşamında yeni bir dönem başlamıştı. Hem kumandandı hem de milletvekili. 1924 yılının Ekim sonlarında Mustafa Kemal meclisteki kumandanlar için ya ordu ya milletvekilliği dedi. Gazi'nin milletvekilliğinden çekilmesini önerdiği paşalar şunlardı. Cevat Paşa, İzzettin Paşa, Ali Hikmet Paşa, Şükrü Naili Paşa, Fahrettin Altay Paşa ve Cafer Tayyar Paşa. Cafer Tayyar Paşa bu çağrıya olumlu yanıt vermeyerek seçmenleriyle görüşmek için süre istedi. Sonunda milletvekilliğini yeğlediğini söyledi. 1926 Haziran'ında İzmir suikastı olayı ortaya çıkınca Mithat Şükrü, Kara Vatıf, Adnan Adıvar, Hüseyin Avni Ulaş, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ile birlikte o da tutuklandı. Ama kısa süre sonra aklanarak özgürlüğüne kavuştu. Ordudan da ayrılmıştı. Sonra Cafer Tayyar Paşa'nın adını uzun yıllar hiç duymadık. 1938 Kasım'ında Atatürk'ü yitirmemizden sonra İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Birkaç ay sonra da bütün eski muhaliflerle barışmak için 4 Mart 1939'da hepsini Dolmabahçe Sarayı'na davet etti. Kimler yoktu onların arasında? Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Hüseyin Avni Ulaş, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın, Ali İhsan Sabis, Adnan Adıvar ve Cafer Tayyar Paşa. Saraya çağrılanların sayısı 1700'ü buluyordu. Kucaklaşmalar, öpüşmeler. İşlerinden birkaçı zaten 1938 sonlarında İsmet Paşa ile barışmış ve milletvekili seçilmişti. Küskünlük dönemi de böylece sona eren Cafer Tayyar Paşa hakkında bildiklerim aşağı yukarı bunlardı. Kaç zamandır kafamı kurcalayan sorunları çözebilmek için Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor dizisi iyi bir fırsat olacaktı. Kendisinden randevu istedim. Hiç bekletmeden kabul etti. Ertesi gün Harbiye'deki apartmanına gittim. Paşa'yı odasında, hatıralarının arasında buldum. Yere serili büyük paftalar, eski harflerle notlar, mektuplar ve bir yığın belge arasında bir şeyler hazırlamakla meşguldü. "Notlarımı topluyorum," dedi. "Gençlik, milli mücadele tarihini bilmiyor. Tarih yanlış yazıldı. Hakikat er geç meydana çıkacaktır." Paşa ihtiyarlığına rağmen çok heyecanlı görünüyordu. Ufak bir ayrıntı üzerinde dakikalarca durarak karşısındakileri inandırmaya çalışıyordu. Kendisine Cumhuriyet'in ilanı dönemindeki anılarını sordum. Şöyle dedi: "İşe çok daha eski tarihlerden başlamak gerekir. Cumhuriyet 1908 inkılaplarının ve milli mücadelenin eseridir. Milli mücadeleyi anlamadan Cumhuriyet'i anlamak imkansızdır. Lakin bu kısa görüşme çerçevesi içinde bütün bu tarihi olayları anlatmak çok güç olacak. Size meseleyi ana hatlarıyla özetleyeyim. Birinci Dünya Harbi sona erdiği sıralarda ben 1. Ordu Kumandanı olarak İstanbul, Bursa ve Edirne havalisinde bulunuyordum. O tarihlerde bir de 14. Kolordu kurulmuştu. Merkezi Tekirdağ olan bu kolordunun kumandanlığına Kazım Karabekir Paşa tayin edildi. Karabekir eski arkadaşımdı. Kendisiyle her zaman görüşürdük. Vatanın düştüğü felaket ikimizi de son derece üzmüştü. İşte bu hava içinde 28 Ocak 1919 Salı günü Tekirdağ'da Kazım Paşa ile buluşarak durumu görüştük. Şöyle bir durum karşısında bulunuyorduk. Ya memleket sömürge olacaktı ya da Anadolu'da milli mücadele başlayacak, biz de sonuna kadar mücadeleye devam edecektik. 1908 devrimini ve 1. Dünya Savaşı'nı yapan kumandanlar için memleketin müstemleke olmasını kabul etmek akla sığan şey değildi. O gün mücadele kararı verdikten sonra milli mücadelenin ana hatlarını tespit ettik. Ben Trakya'yı iyi tanıyordum. Bütün hayatım oralarda geçmişti. Bu yüzden Trakya'da köprü başını tutma görevi bana düştü. Buna karşılık Kazım Karabekir de Şark cephesini tutacaktı. Önümüze haritaları alarak milli savaşın planlarını yaptık ve girişeceğimiz mücadelenin adını da ilk olarak o gün Milli Cidal olarak saptadık. Hareket sadece millete dayanacaktı ve Milli Cidal başarılı olursa halk hakimiyetine dayanan bir hükümet kurulacaktı. Milli Cidal doğuda başlayacak ve Karabekir ilk davranışı yaptıktan sonra ben de Trakya'dan harekete geçecektim. Bu durumda Karabekir'in doğuya tayini gerekiyordu. Derhal teşebbüse geçtik. Bir süre sonra Kazım Paşa 1. Ordu Komutanı olarak doğuya tayin edildi. İkimiz de kendi bölgelerimizde hazırlığa giriştik. Artık mesele harekatın başlamasına kalıyordu. Şunu da belirtmek isterim ki biz Tekirdağ'da Karabekir'le görüştüğümüz tarihlerde Mustafa Kemal dağılmış olan 7. Ordu'nun kumandanı olarak Adana'da bulunuyordu ve Samsun'a çıkışı Tekirdağ görüşmemizden 4 ay sonraya rastlar. Mustafa Kemal Atatürk de benim eski arkadaşımdı. Kendisiyle Manastır Askeri Rüştiyesi'nde arkadaş olmuştuk. Bu rüştiyede bizim yıllarda yetişen gençlerin çoğu memleketin kaderinde mühim roller oynamıştır. Bir üstümüzdeki sınıftan Enver ve Hafız Hakkı Paşalar yetişti. Fethi Okyar, Mustafa Muğlalı ve Kara Vasıflarla aynı sınıftaydık. Mustafa Kemal de bizden 1 yıl sonra mezun oldu. Onunla ahbaplığımız işte okul sıralarında başlamıştı. İstanbul'un işgali. 16 Mart 1919'da İstanbul işgal edildi. Ben işgal haberini alır almaz İstanbul'a irtibatı keserek merkezi tanımadığımı ilan ettim. Böylece milli mücadeleye atılmış olduk. Yunanlılar Anadolu'da girişmiş oldukları işgal hareketinin yanı sıra Trakya'da da saldırılarına devam ediyorlardı. Bu tarihlerde Atatürk de Anadolu'ya geçmişti. 18 Haziran 1919'da Anadolu ile temasa geçerek Mustafa Kemal ile işbirliğine başladık. Yunanlılar Edirne'ye karşı giriştikleri saldırıyı günden güne artırıyorlardı. Edirne'yi düşmana teslim etmemek için aylarca çarpıştık. Edirne'nin düşmesinden sonra da kuvvetimizi Tekirdağ'ın savunmasına yönelttik. Fakat bu tarihlerde Anadolu cephesi maalesef çöküyordu. Yunanlılar Anadolu'da kazandıkları başarı üzerine oradan çektikleri kuvvetleri Tekirdağ'da karşımıza çıkardılar ve bizden sayıca çok üstün bir duruma gelmiş oldular. Biz de vazifemizi yapamadık, Tekirdağ düştü, biz de esir olduk. Esaretten sonra Esaret hayatım 4 Temmuz 1923'e kadar devam etti. O tarihten sonra Ankara'ya dönerek meclise katıldım. Zaten 1. Büyük Millet Meclisi'ne Edirne mebusu olarak seçilmiştim. O tarihlerde milletvekilliği ile kumandanlık bir arada yürütülebildiği için iki görevi birden yapabiliyordum. Ankara'ya döndükten sonra seçim hazırlıklarını idare etmek için Mustafa Kemal beni Trakya'ya gönderdi. 2. Meclis oluştuktan sonra Diyarbakır'daki Nesturi isyanını bastırmaya memur edildim. Cumhuriyetin ilan edildiği günlerde orada bulunuyordum. Bir süre sonra kumandanlık ile milletvekilliğinin bir arada olamayacağına karar verildi. Atatürk'ten aldığım bir telgrafta bunu öğrenince seçmenlerimle konuştum ve mebusluğu tercih etmeye karar verdim. Böylece 48 yaşında askeri vazifemden ayrılmış olarak yasama görevimin başına döndüm. Mecliste Terakkiperver Fırka kurulmuştur. Fırkanın başkanlığına Kazım Karabekir, ikinci başkanlığına Rauf Orbay, genel sekreterine Ali Fuat seçilmişti. Ben de bu fırkaya katılarak mecliste çalıştım. Üçüncü dönemde de aday gösterilmedim. Orduyla da işimiz kalmamıştı, evimize döndük. İşte 24 senedir evimde oturuyorum. 1923'teki amaçlarınız ne ölçüde gerçekleşti? Bütün gayemiz memlekette cumhuriyet yönetiminin kuruluşunu sağlamaktı. 1923'te cumhuriyet şeklen ilan edildi. Fakat 14 Mayıs 1950'ye kadar memlekette fiilen cumhuriyet kurulamadı ve uzun yıllar siyasi mücadele imkanı bulunamadı. Bu yüzden cumhuriyetin gerektirdiği özgürlükler de sağlanamadı. Cafer Tayyar Paşa'nın anlattıkları bitecek gibi değildi. Ama bunları bir röportajın sınırları içine sığdırmam olanak dışıydı. Kendisine teşekkür ederek yanından ayrıldım. Akşam cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 8 Kasım 1951. Cafer Tayyar Paşa'yı 3 Ocak 1958'de yitirdik.